İlişkiler Anatomisi podcast'ini dinliyorsunuz. Cinsel sağlık anatomisi gerçek keset bölümündeyiz. Konu hakkında çok önemli ve değerli bir uzmanımız var. Kim var Nage?
Bugün bizimle kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Aysel Nalçakan var. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Bu konuda sizin değerli bilgilerinizi dinlemek için bugün bir araya geldik. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
Ece ve Nagihan, öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Hem platformunuz için hem gerçekten öncesinde de konuştuk. Sizleri bu platformu yönettiğiniz için bir kere ben çok tebrik ediyorum. Bu konular çok Türkiye'de konuşulan konular değil ama cesurca böyle bir platform yönetiyorsunuz. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Doktor Aysel Nalçakan. Özel bir hastanede İstanbul'da çalışıyorum.
Size bir sürü soru hazırladık.
Evet.
Biz öncelikle bu konuyla ilgili bir anket yayınladık Instagram hesabımız İlişkiler Anatomisi'nde. Burada hani aslında işte cinsel sağlıkla ilgili ne kadar bilgimiz var, kendimize ne kadar güveniyoruz belli konularda, bunları anlamaya çalıştık. Hem bu anket sonuçlarından bahsedeceğiz hem de bu konuda hani doğru bilgi nedir, size sormak istediğim sorularımız var. O zaman sorularla başlayabiliriz.
Başlıyoruz. Evet, bekliyorum.
Şimdi bizim Demiz adına da yani uzun zamandır bir sürü anket çıktığımız için aslında hani kendi adıma şunu diyebilirdim, yani %80-90'ı kadınlardan oluşan genel olarak eğitimli diyebileceğimiz 20-35 yaş arası bir kadın dinleyici kitlemiz var çoğunlukta. Ama bu anket bize bir daha gösterdi ki bu konularda yani ne kadar eğitim olursak olalım dışarıdan ekstra bir eğitim almadığımız için ve öğrenmediğimiz için çok kısıtlı bilgimiz var. Hemen ilk sorumuzu söyleyeyim. Cinsel sağlık konusunda yeterli bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musun diye sorduk dinleyicilerimize. %46 evet, %54 hayır dedi, yarı yarıya. Bu bilgileri ilk kimden öğrendin diye sorduk. Neredeyse çok büyük bir çoğunluk internet dedi. Yine azınlık olarak ailem, kendi kendime, okulda diyen var. Ne ailemden ne uzmandan hala bilmiyorum diyen var. Arkadaşlarımdan diyen var. Biri de şey demiş mesela, okulda kız erkek olarak iki sınıfa ayrılıp cinsel eğitim verilen dönemdeyim demiş. Mesela ben o dönemi hiç bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum.
Ben biliyorum ama çok eğitim verildiği konusunda bilemedim yani.
Sizce cinsel sağlıkla ilgili soruların yanıtlarını en çok nerede arıyoruz? Kimden öğreniyoruz? Yani bu alanın uzmanı bir doktor olarak sizin deneyimleriniz nasıl bu bizim bilgisizliğimizle ilgili?
Yani şöyle, ankette ki şeyler bence yansıtıyor gerçekten. Türkiye'yi yansıtan, hani böyle belki küçük bir grupta yapılmış ama böyle bir anket olmuş. Cinsel sağlık, yani cinsellik bir kere Türkiye'de çok büyük bir mit. Bunu konuşmak toplumda çok kolay bir şey değil. Eğer gerçekten şanslıysa kişiler, anne ya da babalarıyla evet bu şeyleri konuşabiliyorlar. Değilse tabii ki süreç okula kalıyor ama okul döneminde de yine aynı şekilde bunu ya işte hemcinsleriyle konuşarak doğruları yanlışları bir şekilde kendi aralarında ya da birilerinin bildikleri yanlışları tekrar ilerliyorlar. Bize gelmeleri, kadın doğum uzmanına gelmeleri çok çok uzun zamanlar sonra. Yani doğuda daha çok zaten işte gebelikle beraber başlayan bir süreç oluyor. Ondan öncesinde pek bir kadın doğum muayenesi yapılmamış oluyor. Diğer yani şehir hayatındaki daha ya da eğitimli gruptaki insanlardaysa genellikle ilk cinsel işte böyle birlikteliklerle bize başvuruyorlar. Ama uzmanla gelip, bir kadın doğum uzmanına gelip ya bu konuda bilgi alabilir miyiz diye gerçekten soran kişi sayısı, hasta sayısı çok az. Aileler de aynı şekilde, yani bence ilk adet görmekle beraber aslında bize bir muayeneye, kontrole gelmeliler. Ve biz sağlıklı bir cinsel hayat, cinsellik, bu konuları da açıkça konuşabilmeliyiz. Bir kere bu ADÖSEM grupta da hani artık oldukça aşağı inmeye başladı. Burada koruyucu hekimlik bizim en önemli görevimiz. Bunları konuşabiliyor olmamız lazım ama tabii bunun için bize başvurmaları gerekiyor. Yani sanki sadece hastalık olursa gidebiliriz gibi ya da bir problemimiz olursa başvurabiliriz gibi bir algı var. Ama onun dışında bilgilendirilmek için, doğruları öğrenebilmek için, çünkü internette çok fazla filtrelenmemiş bilgi var. Doğrular var, yanlışlar var. Bizlere başvurabileceklerini aslında bilmeleri gerekiyor. Okullarda eğitim, ben kendim de hatırlıyorum, ilkokul dönemimde böyle bir eğitim vardı ama bu, şimdi ismini vermek istemiyorum ama bir pet firmasının sponsorluğunda yapılmış. Güzel bir etkinlikti evet ama cinsel sağlık üzerine bir şey anlatılmamıştı. Çünkü yine dediğim gibi bu bir mit. Bu dersi veren sizin kendi işte öğretmenleriniz, hocalarınız. Dolayısıyla bu konular zaten... İşte bir paket dağıtıldı ve evet üzeri kapatıldı ve geçildi gibi olmuştu. Eğer üzerine bir şey eklenmediyse bilmiyorum şu anki eğitim sisteminde ama konuşulan konular değiller.
Bunun hemen bir sonrasında şöyle bir soru sorduk aslında. Hiç kadın doğum uzmanına muayeneye gittiniz mi diye. %82 evet, %18 hayır dedi. Aslında bayağı yüksek bir oran bizim dinleyicilerimiz bizi
Yani
baz
sizin anketler
aldığımız
çok
için.
güzel gerçekten. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi Türk toplumu Japonlar ve Almanlardan hani sonra en sık doktora giden üçüncü toplum. Ama 2012 yılındaydı galiba böyle bir anket şey de var, çalışma da var, araştırma da var. Kadının %30'u jinekoloğa hiç gitmemiş. Yani hiç gitmemişler. Dolayısıyla evet yani %30, yani %70 çok büyük bir oran gibi gözükse de %30 da yine de oldukça yüksek bir oran başvurmamak için.
Biz de mesela ne sıklıkta gidiyorsunuz diye sormuştuk. İşte 3-4 ayda bir ihtiyaç duydukça diyen çok fazla. Yani demek ki bir problemle karşılaştığı için giden.
Evet.
Yılda bir diyen, yani bunu düzenli bir hale getiren bir kitlemiz de şart. Her partner değişimi olursa smear testi için mutlaka gidiyorum diyenler var. Ve 6 ayda bir diyenler var. Peki olması gereken ne? Yani gerçekten nasıl bir düzende gitmeliyiz? Hangi yaşta başlamalıyız aslında?
Şimdi şöyle ilk menstruasyonla beraber bence yani ilk adet görmekle beraber zaten başlanmalı. Burada bizim muayenelerimizde işte ben bakireyim dolayısıyla kadın doğum muayenesi olamam gibi bir algı da var. Burada basitçe yapılabilecek bir ultrason muayenesi. Ve dediğim gibi bu konuları cinselliği de özellikle konuşabilmek, anlatabilmek, ileriki hayatında yaşayabileceği bir takım sıkıntıları önleyebiliriz. Ailesine soramadığı, öğrenemediği bilgileri bizden bir kere alabilir. Diğer konu ankette çıkan her partner değişiminde smear böyle bir tarama sistemimiz yok. Bunu yapan grup varsa lütfen bunu bıraksın. Taramaları anlatacağız zaten ama her partner değişiminde smear aldırmıyoruz. Yalnız şöyle bir şey tabii ki partner değişimi ya da her neyse partnerle olan ilişki sonrasında olan bir takım akıntı, işte ateş, bu tip sıkıntılı problemler varsa genital bölgede çıkan bir takım yaralar tabii ki gelmesi gerekiyor. Ama simir aldırmak için değil. 6 aylık yani 6 aylık kontrollerde biz bazen daha yakın zamanda görmek istediğimiz hasta gruplarımız oluyor. Çağırıyoruz ama bizim için hiçbir sıkıntısı olmayan bir kadın yıllık muayeneye gelmesi, kontrole gelmesi bizim için kıymetli. Bizim koltuktan pek korkuluyor, kaçılıyor. Muayene çok kısa sürüyor. 5 dakikalık bir muayene ama hayat kurtarıcı gerçekten. Özellikle söylemek istediğim grup bir de menopoz sonrası. Yani sanki artık bitti. Kadınlıkla ilgili benim hiçbir şeyim kalmadı. Dolayısıyla kontrole gitmeye gerek yok. İşte bir 5-6 senede bir giderim diyen menopoz sonrası hasta grubumuz var. Ve asıl hani çanlar bence bizim için orada çalıyor. Bizim jinekolojik kanserlerin görülme sıklığı o yaş grubunda daha fazla tabii ki. Ve biz o grubu çok az görebiliyoruz. Onların özellikle her yıl mutlaka gelmesi gerekiyor. Küçük kız çocukları için de anneler zaten bu gelişimsel süreci takip ediyorlar. İşte hala memesi gelişmemiş, tüylenme kıllanması olmamış. 14 yaşını geçmiş ama hala adet görmemiş kız çocuklarını zaten bize onlar mutlaka getiriyorlar. Ama küçük yaş grubu içerisinde adetten sonra mutlaka kontrollerine gelmeleri gerekiyor.
İyi ki buradasınız hocam. Daha bir
İyi ki
soru
siz de
sormadım, çok
varsınız.
heyecanlandım. Bir diğer soru olarak da bu sıralar çok konuşulmaya başladı ama aslında uzun süredir konuşulması gereken konuların başına gelen HPV ile ilgili bir soru sorduk aslında. HPV aşısı oldunuz mu diye sorduk. %30 evet, %70 hayır dedi. Aşı hakkında yeterli bilginiz olduğunu düşünüyor musunuz dedik. Buna genel gelen cevap hayır oldu. Hocam bu aşı hakkında biraz bilgilenmeye gerçekten hani ihtiyacımız var. Yani kaç yaşında olması gerekiyor bu aşı? Mesela 25 yaşında olan biri hala bu aşıyı mesela olabilir mi? Türkiye'deki aşının kapsamı tiplere göre hani bu aşı hepsini karşılıyor mu? Hem kadın hem erkek de olmalı mı gibi konuyla ilgili hem bize bir soru gelmiş. Hem de hepsini merak ediyoruz tabii.
Şimdi HPV'nin toplumdaki pozitifliği neredeyse %80-85'lerde. Çok da önemli bir konu. Ne yazık ki ülkemizde bir aşı takvimi içerisinde, aşı programı içerisinde değil HPV aşıları. Ama önce şöyle kısaca HPV'den bahsedersem yaklaşık 200'den fazla alt tipinin olduğunu biliyoruz. Bu bir virüs. Aynı işte HSV virüsü gibi. Hani böyle küçükken hastalandığımızda ağzımızda, değil mi, uçağa sebep olan virüs gibi öyle düşünebilirsiniz. Neden bunun üzerinden anlatıyorum? Çünkü bu virüsü alıyoruz ama bizim vücudumuzda uzun yıllar latent kalabiliyor. Yani sessiz kalıyor, hiçbir şey yapmıyor. Ama daha sonrasında etkilerini bu virüsün görebiliyoruz. Peki HPV ne yapıyor? Rahim ağzı kanseri yapıyor kadınlarda en sıklıkla, en sevdiği bölge. Ama bunun dışında orofaringeal kanserler, diğer anüsü, işte vulvayı, vajeni içine alan bütün bu geniş bölgeyi düşünebilirsiniz. Bu bölgelerin tamamını kanserlerini yapabiliyor. Yine erkekte de aynı şekilde özellikle penil kanserler, orofaringeal kanserleri de görüyoruz, anal kanserleri. Şimdi aşıyla ilgili şöyle, biz 3-4 yıla kadar bu şekilde bilmiyorduk ama artık bizim de bilgilerimiz güncellendi. Aşının son yaşı, ketçap son yaş 26 idi. Biz daha öncesinde hani daha çok cinsel aktif olmayan grubu sadece aşılıyorduk. Yani cinselliği henüz yaşamamış, cinsel birlikleri olmamış kişilere daha fazlaca öneriyorduk, öyle söyleyeyim. Şimdi ama artık cinsel aktif olsun olmasın 45 yaşa kadar 9-11 yaş, 9 yaş en erken yapabileceğimiz yaş grubu, 11-14 yaş hedef grubumuz ama 45 yaşa kadar yapabiliriz. Ama tabii ki buradaki en önemli şey bu virüsle, değil mi, hiç karşılaşmadan aşılanmak. Aşının mantığı zaten bu. O yüzden cinsellik hiç başlamadan 11-14 yaş grubundaki hem kız hem erkek çocuklarının aşılanmasını istiyoruz. Ama 26 yaşında cinsel aktifte olmuş, ben aşı yaptırmalı mıyım sorusunun cevabı evet, siz de yaptırın. Çünkü biz bu virüsü 30 yaş altında vücudumuzdan, eğer immün sistemimizi güç tutarsak, sigara içmezsek %90 üzerinde atabiliyoruz. Aşılanırsak tekrar yeniden bu virüsle hastalık yaşamama şansımızı da azaltmış oluyoruz. Ama bunun başarısı 11-14 yaş grubundaki çocuklar kadar yüksek olmayacaktır. Ama koruyuculuk bizim için burada ne olursa olsun çok çok önemli. Peki ben cinsel aktifim, o yüzden gideyim önce HPV testime baktırayım, HPV pozitifsem zaten aşı yaptırmama gerek yok. Bu yanlış bir bilgi. Bir kere pozitiflik tarayarak aşılama programını almıyoruz. Hasta rahim ağzı kanseri olsa bile, yani son noktadaki hastada bile aşı öneriyoruz. Yine de öneriyoruz. Dolayısıyla tarama yapılarak aşı programına girmiyoruz. Ama burada ailelere tabii ki büyük bir görev düşüyor. Çünkü 11-14 yaş grubu çocukları biz genellikle zaten kendi polikliniklerimizde görmüyoruz. 2030'da Dünya Sağlık Örgütü'nün de en büyük hedeflerinden biri, toplumdaki bu aşılama programını eğer istedikleri hedeflere tabii ki çekebilirlerse, kendi adıma benim de en büyük hedefim benim bütün hastalarımın aşıdan haberdar olması ve mümkünse tabii ki yapmaları. Yani maliyeti çok çok yüksek değil. Aşı programında olmadığı için tabii ki bizler karşılıyoruz. 11-14 yaş grubu için 2 doz yapılıyor aşı. 14 yaşını tamamlamamış kişiler için, öyle söyleyeyim. 11-14 yaş arası 2 doz. Daha sonrası için 3 doz yapılıyor. İşte bir yaptırıyoruz 0. ay, sonra 2 ay sonra ve sonra 6 ay sonra aşıdan. Tiplerle ilgili de şöyle, ilk çıkan Cervarix sadece 16-18'e karşıydı. Sonra buna 6-11 HPV ve 6-11 ki genital sihirlerden sorumlu ve 16-18 en yüksek riskle rahim ağzı kanserine neden olan virüsler eklendi. Dörtlü tip dediğimiz, ismini olarak söylüyorum çünkü başka bir piyasada başka bir aşı formu yok. Gardasil tek firmaya ait. Gardasil 4 var Türkiye'de. Dokuzlu formu diğer yüksek tipli riskli HPV tiplerini de içeren. Dokuzlu formu da yurt dışında, Avrupa'da ve Amerika'da bulunabiliyor. Ülkede dörtlüsü var. Biz dokuzluya ulaşamayacağız. Ne yapalım? Dörtlüyü yaptırmayalım mı? Yani dörtlüyü yaptıralım. Sonrasında dokuzlu aşı Türkiye'ye geldiği zaman diğer aşıdan da 2 doz tekrar üzerine aşıyı olacağız. Burada diğer sorulardan bir tanesi. Ben yurt dışına girip çıkıyorum. Hani aşıyı orada yaptırabilir miyim? Eğer düzenli aralıklı bu 2 dozu yaptırabileceksiniz, evet. Buraya getirirken ki en büyük sıkıntı tabii ki soğuk zinciri var. Yani bu soğuk zincirin kırılmaması gerekiyor. Dokuzlu aşıyı olacağız diye etkinliğinin taşıma sırasında bozduğumuz bir aşıyı olmanın da bence çok büyük anlamı yok. Ama eğer soğuk zincir kırılmadan aşı getirilebilecekse tabii ki olabilir. 11-14 yaş grup belki hani orada atıyorum kızınız var, oğlunuz var 11-12 yaşında. Bir iki sene daha belki bekleyebilirsiniz. Çünkü aşı belki gelecek dokuzlu formu. Ama 14 yaşını doldurmak üzere olan bir çocuğu bu şeyi beklet, yani aşıyı olmak için 9 aşıyı bekletmek çok anlamlı olmayabilir o anlamda. Gebelere yapmıyoruz aşı. Eğer gebelik planınız varsa aşı programı takvimi tamamlayana kadar bekleyebilirsiniz. Gebeyseniz ve bunu bilmiyorsanız aşılandığınız dönemde gebelikle ilgili de olumsuz bir etkisi olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla sonlandırmak gibi bir şey önermiyoruz. Seksüel yolla geçiyor, cinsel yolla bulaşıyor. Yani hamamdan, havludan, ortak kullanımdan kapma şansınız pek yok.
Vallahi şahane bilgiler hocam. Çok teşekkür ederiz, her şeyi kapsayarak anlattınız. Ben de çoğunu bilmediğimi fark ettim sizi dinlerken.
Yani dediğim gibi filtrelenmemiş bilgiler çok fazla var. Konuşulamadığı için bu arkadaş arasındaki arkadaş sohbetlerinden alınan yanlış bilgiler de çok var. Burada en önemli şey şu an çok böyle Türkiye'de de çok propagandası yapılıyor. Evet, aşıyı evet şu an devlet karşılamıyor ama yani bir kanser düşünün. Bir miktar para vererek bundan korunuyorsunuz, kurtuluyorsunuz. Yani şimdi genital sihirleri olan hastalar varsa dinleyiciler arasından bilirler. Yani o kadar travmatik, kötü, kozmetik olarak kötü, tedavi sürecinde çok yıpranıyorlar. Yani bunlar da maliyet olarak düşük tedavilerde değil. Orada kullandığımız bir takım ilaçlar var. Onlar da karşılanmıyor bir kere. Yani hani bunları da böyle kafalarında bir teraziye oturtabilirlerse eğer aşıyla ilgili maliyet kısmından bahsediyorum. Belki daha olumlu düşünecek olabilirler.
Yani karşılığında alacağınız pahasız bir şey yani aslında.
Evet.
Yani o koruma şeyi
evet.
Kesinlikle. Evet. Bir sonraki sorumuzda şey sorduk dinleyicilerimize. Doğum kontrol yöntemleri hakkında yeterli bilgin var mı diye sorduk. %72 evet, %28 hayır demiş. Aktif cinsel hayatın varsa tercih ettiğin doğum kontrol yöntemi ne diye sorduk. Buna birçok insan kondom cevabını vermiş ama mesela bir kadın dinleyicimiz kondom ama yani partnerim istemiyor demiş yani. Evet. Doğum kontrol hapı diyen var. Doğum kontrol hapı kullanıp ama bende kullanma yaptı artık kullanamıyorum diye bilgi veren var. Spiral var. Bir mesela geri çekilme yöntemi yazmış. Hocam bunu soracağım. Bu resmi bir doğum kontrol yöntemine giriyor mu gerçekten?
Resmi bir yöntem ama resmi olarak en başarısız yöntem.
Yani ben kendim de buna bu cevaplar arasında yok ama ben kendi üniversite döneminde kız yurdunda kalırken ne yazık ki ertesi gün hapını da
evet.
Bu şekilde kullananlar vardı. Doğrusunu dinleyelim sizden. Bizi de dinleyen ve bu şekilde doğum kontrol yöntemi olarak bunu kullananlar varsa.
Şimdi doğum kontrol yöntemleri erkek ve kadın için iki ayrı basamak. Erkek kontrol doğum kontrol yöntemi ya kondom kullanacak ya da sterilizasyon, ki bunu eğitim seviyesi çok yüksek, artık gebelik düşünmeyen çiftler bile yapmıyor. Yani erkeklerde de tüplerin bağlatılması diye açıklayabiliriz. Şimdi kondom kısmı, birincisi partner bunu ilişki sırasında takmak istemeyebilir. O zaman kadın eğer korunmuyorsa çok savunmasız kalır. Çünkü o anda yapabileceği bir yöntem, kullanabileceği bir şey yok. Ne kalıyor geriye? Sadece ertesi gün hapları kalıyor ki biz bu hapların doğum kontrol yöntemi olarak kullanılmasına kesinlikle karşıyız ve istemiyoruz. Bunlar ancak ertesi gün hapları, bir doğum kontrol yöntemi kullanılıyor. Ancak bu yöntemle ilgili bir sıkıntı oluştuysa ve bu ilişki sonrasında fark edildiyse kullanılabilir. Mümkün olan en kısa sürede de alınması gerekir. Saat anlamında söylüyorum bunu da, başarılı olabilmek için. Oluşmuş bir gebeliği engellemezler. Dolayısıyla hala çok güvenli bir yolda ilerlemiyorsunuz demektir. Bu şekilde korunuyorsanız, korumaya çalışıyorsanız. Partner kondom kullanmıştır. Bu kondom bir kere yırtılabilir ve fark etmeyebilirsiniz. İkincisi yırtılabilir. Yine fark etmemişsinizdir. Hani böyle bir durumda ertesi gün hapı kullanmak zorunda kalıyorsanız tabii kullanabilirsiniz. Burada daha güvenilir olan doğum kontrol yöntemi, tabii kadınların bir şekilde doğum kontrolüyle ilgili bir yöntem seçmiş olmaları. Burada spiraller var. Evet, hormonlu spiral var. Bakırlı spiral var. Doğum kontrol hapları var. 3 aylık iğneler var. Bunun dışında cilt altı implant var. Bu yöntemlerin hepsi olabilir. Diğer yöntemlerden çok bahsetmeyeceğim. İşte spermisitler var, vajina içerisine sıkılan, servikal kaplar var. Takvim yöntemiyle korunan hastalarımız var. Geri çekmeyle korunanlar var. Yani bu düşük düzeydeki koruma yöntemlerinden hiç şu anda bahsetmiyorum. Bu arada geri çekme yöntemi oldukça başarısız bir yöntem. Partner ilişkisini bozabilecek bir yöntem uzun dönemde özellikle. Çünkü erkeklerin biliyoruz ki cinsel ilişki sırasında en yüksek haz aldıkları noktalardan biri bu boşalma anı ve siz tam o sırada ona şimdi geri çık diyorsunuz ve bu yöntemin başarısız olduğunu bile bile. Oysa bu yöntemi eğer kullanıyorlarsa zaten bence terk etmeliler. Konuştuğum diğer yöntemlerle ilgili peki hangisini seçebiliriz? Yani kime ne uygun? Bu çok kişiselleştirilebilecek bir şey. Dolayısıyla burada bir kadın doğum uzmanına başvurarak hangi yöntem onlar için daha uygun? Bunu tartışıp artı ve eksileriyle konuşup buna göre tercih edebilirler. Mesela şu an çalıştığım hastanede havayolu şirketleriyle bağlantılarımız var ve pek çok hostes hastam var şu anda. Şimdi devamlı yurt dışı uçuşları var, saatler çok farklı. Zaten devamlı bir jet lag halindeler, yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Şimdi bu hasta grubu için her gün ilaç almak çok kolay olmuyor. Bir kere hangi saate göre alacak, nerede, ne yaptı? Yani zaten kafası bu anlamda çok karışık. Onlarla mesela hani doğum kontrol haplarını çok tercih etmiyoruz, diğer yöntemleri kayıyoruz. Yani başka hasta var. Adet kanamaları zaten çok yoğun, çok fazla, düzensiz adetleri var. Bu hastada belki o zaman doğum kontrol hapları ön planda tercih edilebilir. Hiç doğum yapmamış, gebeliği yok. Bu hastada spiral mesela çok uygun olmayabilir. Gebelik şu an için düşünmüyor ama bir sene sonra mesela düşünebilir. O zaman mesela iğnelerle bu hastada doğum kontrol yöntemini konuşmak çok mantıklı olmayabilir. Çünkü gebelik geri dönüşleri, yani hasta gebelik planladığında tekrar gebe kalma şansı bir yıllık sürede daha az olabiliyor gibi. Yani çok kişiselleştirip özelleştirerek bunları tartışarak artı ve eksilerini konuşup buna göre karar vermek gerekiyor. Doğum kontrol hapları yani çok böyle tükaka şeklinde biliniyor ne yazık ki. Bunun pek çok tabii sebebi var. İşte kulaktan dolma. İşte ben kısır olurum doğum kontrol hapı kullanırsam. Doğum kontrol hapı kullanırsam çok kilo alırım. Bu hapları kullanan insanlarda kıllanma tüylenmeler oluyor. Doğum kontrol hapları bilinenin aksine aslında 5 yılın üzerinde kullanımda rahim duvar kanserinden, bağırsak kanserinden ve yumurtalık kanserinden koruyucu. Yani riskleri azaltıyor bu. Kanserlerin risklerini azaltıyor. Meme ile ilgili hastalıklarda ise çok yüksek bir risk değil. 1.03 kat gibi bir riskten bahsediliyor, arttırıyor. Ama tabii ki burada fayda ve zarar kısmını oturup konuşmak ve buna göre bir yol çizmek gerekiyor. Dolayısıyla bu yöntemlerin hangisini seçeceğinizi kendinize özel kişiselleştirerek hekiminize tartışabilirsiniz. Spirallerle de ilgili şöyle, hormonlu spirallerle ilgili çok fazla soru geliyor. Hormonlu spirallerde de aynı işte bu aylık, 3 aylık iğne, cilt altı implant gibi sadece progesteron içeren bir yöntem. Hasta ile yalnız bunu uygulamadan önce mutlaka şey konuşmak gerekiyor. Adet görmeyebilir hasta. Yani özellikle bir yılın sonunda kanama miktarları azalıp adet görmeyebilir ama bu adet görememenin sebebi hormonal olarak rahim duvarınızın ince kalması. Rahim duvarı kalınlaşmadığı için siz adette kalınlaşmayan bir rahim duvarını dökemezsiniz. Dolayısıyla da adet görmezsiniz. Ki özellikle kanama miktarı çok yoğun olup artık anemi yapan yani kansızlığı olan hastalarda da tercih ettiğimiz bir yöntem hormonlu spiraller. Ki bizim istediğimiz bir şey aslında burada hastanın kanamaması, adet görmemesi. Ancak burada asla ve asla sizi kısırlaştırmaz. Siz bu hormon spreyi çıkarttığınız aydan itibaren tekrar düzenli, normal adetlerinizi görmeye başlarsınız. Gebelik şansınız da aynı şekilde devam eder. Yine benzer şekilde cilt altı implantta da böyle. Çok kolay uygulanıyor. Ben bu arada cilt altı implantı çok seviyorum. Sevme sebebim başarısız olma ihtimali düşük. Ne demek istiyorum? Yani gebe kalma şansınız çok çok düşük. Adeta tüplerinizi bağlatmış hatta ondan bile etkili bir yöntem bu.
İlk defa duydum ben bunu ya. Çok merak ettim.
Türkiye'de çok yani fazla zamandır aslında uygulanıyor ama hasta sayısı çok fazla değil. Tercih eden grup bu yöntemi çok fazla değil ama Avrupa'da özellikle çok sık kullanılan bir yöntem. Çok küçük böyle minicik bir santimlik bir yerden, ciltten kol iç yüze uyguluyoruz. 4 santimlik bir boyutu var. Dışarıdan kesinlikle görülmüyor. Ancak siz kendiniz dokunursanız hissedersiniz olduğu yeri cilt altına uyguladığımız için. 3 yıllık bir koruma sağlıyor. Dolayısıyla hasta eğer ben çocuk istemiyorum, hani 3 yıl gerçekten hiç böyle bir planım yok diyorsa tercih edilebilecek bence güzel yöntemlerden bir tanesi. Emzirme döneminde takılabilir. Anneler özellikle soruyorlar ki biz bu arada iki doğum arasında 18 ayın altında zaman olmamasını isteriz, tercih ederiz. Süt miktarını azaltmadığı, etkilemediği için de emziren annelerde de güvenli, rahatlıkla kullanabiliriz.
Çok ilginçmiş. Böyle bilim kurgu filmleri canlandı gözümde.
Evet.
Ve kola falan mı? Hangi bölgeye genelde yapılıyor?
Evet, evet. Dirsekten yaklaşık bir işte 3 santim kadar içe ön kola takıyoruz, iç tarafa. Basit uygulaması, çok basit gerçekten. Ve dediğim gibi koruyuculuk çok yüksek. Çıkarttığımız andan itibaren de gebe kalma şansınız önceki aylarla eşit. Herhangi bir uzun süreli etkisi de yok.
Peki hani 3 yıllık dediniz ya.
Yani hasta mesela 3 yıl sonunda gebe kalmak yine istemiyorsa gelecek, onu yenisiyle değiştireceğiz.
Hı hı. Ama mesela 2. yılda vazgeçtim ben.
Çıkarabiliriz, çıkarabiliriz. Aynı diğer işte nasıl 5 yıllık, 10 yıllık değil mi spirallerimiz var. Onda da öyle yani, hasta illa 5 yıl bunu kullanacak değil. Kullanmak isterse süresi 5 yıl. Yani süt aldık, dolaba koyduk, son kullanma tarihi bu.
Anladım.
Bu tarihten önce de çıkartabiliriz tabii ki.
Bir de bu hormonlu spiralde anladığım kadarıyla o dönemde yani regl olmuyor kadın, öyle mi?
Olmayabiliyor, evet. Bir yılın sonunda özellikle, birinci yılın sonunda olmayabiliyor. Olan hastalar da var ama miktar bu kez azalmış oluyor. Yani bunu mutlaka dediğim gibi hastaya anlatıp konuşmak gerekiyor. Çünkü kadınlar kanamak istiyorlar, adet görmek istiyorlar. Yani bunun mekanizmasını, fizyolojisini hastaya anlatıp ona göre uygulamak gerekiyor. Çünkü hani bu böyle basitçe taktım, çıkarttım, böyle yöntemler değiller. Ya implant da aynı şekilde. Yani hasta bir yıl sonunda çocuk isteyecekse, mesela o hastada ön planda ben zaten cilt altı implant takmayı tercih etmeyebilirim gibi.
Hı hı. Bir de ben çok komik bir itirafta bulunacağım. Bir biyolojik bilgi bu aslında. Yani çok basit. Ben bu aslında gebe kalma, hani o zigotun oluşması sürecini yanlış bildiğimi fark ettim çok yıllar sonra. Ben sanıyordum ki mesela işte ne denir, birleşme, intercourse, tam olarak tıp bir adına emin değilim,
evet,
ama
cinsel
o,
birliktelik sonrasında.
Aynen, birliktelikten sonra hani o tamam, çocuk orada yapıldı, oldu sanıyordum ama aslında hamile kalmak, hani orada devamlı bir şeyler oluyor. O zaman olduğunu çok geç öğrendim ben mesela bu biyolojik.
Yani işte buradan o atılan spermlerin içerisinden bir tanesi değil mi? Böyle çok güzel, bunun karikatürleri de var, çiçekle gelen böyle. Onlardan bir tanesi seçilip yukarı doğru gidiyor. Ve daha sonra yumurtayla tabii ki tüpte birleşme oluyor. Ve sonra tüpte yolculuk başlıyor. Ve bölünerek burada hücre bölünmeleriyle rahim içerisine doğru geliyor. Ve rahim içerisinde zaten işte tutunma ve ondan sonra da gebelik oluşuyor.
Yani bu tutunma olmadan gebelik olmuyor yani,
evet,
sonuçta.
Olmuyor. Olmuyor.
Hani o
İşte
birleşme
bu
olsa
taktığımız
da.
Mesela spirallerin etkisi, yani bakırlı spiralin etkisi mesela, değil mi, şey sağlamak, burada steril bir enfeksiyon sağlayıp zaten yerleşmeyi engellemek. Hormonlu spiralde rahim duvarı zaten ince, bu ince rahim duvarına zaten tutunacak herhangi bir yapı olmuyor. Dolayısıyla etki mekanizmaların hepsi farklı. Ama en büyük şey tabii ki implantasyonu önlemek.
Bir de tabii hepsinin içerisinde şeyi daha sorduk aslında. Biz cinsel sağlığa dair herkesin bilinçlenmesini istediğiniz bir konu olsa bu ne olurdu diye sorduk mesela anketimizde. Bunlardan işte HPV, doğum kontrol yapı, yan etkileri, koruma yöntemlerini konuştuk ama mesela şöyle şeyler de gelmiş. Mesela cinsel yolla bulaşan hastalıklar ki bu saydığımız mesela kontrol yöntemleri içinde sadece sanırım kondom bizi bunlardan koruyacak. Bir de mesela bunun dışında yine hani belki yarı yarıya bilgi sahibi olduğumuz vajina temizliği ile ilgili, hani normal sabun ve duşlarını pH'tan dolayı aslında kullanmamamız gerekiyor. Farklı bir takım kozmetik ürünler kullanmamız gerekiyor gibi. Bir de bunlar dışında hani cinsel sağlığa dair lütfen bunu herkes bilinsin, bilinçlenelim dediğiniz bir konu var mı ayrıca?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, cinsel yolu bulaşan hastalıkları engellemek için kondom tabii ki bir bariyer. Yani %100 olmasa bile. Dolayısıyla zaten kullanılmalı. Daha çok bir önceki konuşmamızda gebelik üzerine konuştuğumuz için hani kondom kullanılmasın gibi bir mesaj çıkmasın. Zaten kullanılacak partner kondom. Ama oradaki bir de gebelikle ilgili problemi çözebilmemiz için o kondom kullanıyorken mutlaka kadının da kendini koruyacak bir yöntemi, güvenilir bir yöntemi tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama cinsel yolu bulaşan hastalıklar için evet, kondom kullanılmalı. Peki şöyle bir şey olsa işte nasıl olur? Ben ilişkiye girdim, gideyim vajinamın içerisine işte intim spreylerle bir şeylerle yıkayayım, sabunlayayım güzelce. Ya vajina öyle bir yer değil. aynı ağız içiniz gibi bir florası var. Ve siz buraya ne kadar müdahale ederseniz o florayı o kadar bozuyorsunuz. Ve aslında hastalıklar için daha açık bir hale getiriyorsunuz. O yüzden lütfen dış taraf, yani aynen dudaklarınızı, değil mi, yemekten sonra kalktık. Dudaklarımızı işte yıkadık, ağzımızı yıkadık. Ağız içine elimizi sokup yıkamadık. Vajinanın içine de lütfen böyle bir müdahalede bulunmayalım. Kendi sekresyonları var. Kendisini zaten temizliyor. O yüzden buraya çok fazla müdahil olmuyoruz. Ha, biz bazen tedavi amaçlı solüsyonlar, jeller verebiliyoruz, fitiller verebiliyoruz. Biz vermediğimiz sürece çok fazla böyle bir vajinal duş, vajinal temizlik yapmayalım. Günlük petlerle ilgili günlük pet kullanımını sevmiyoruz. Günlük pet mümkünse kullanmayalım yine. Enfeksiyon riskini artırıyor. Dönem yaz dönemi, işte bu bikiniler, mayolar ne yazık ki çıkarılıp değiştirilmiyor havuzdan, denizden çıktıktan sonra. Mümkün olduğunca o ıslak çamaşırlarla oturmamak, işte onlarla güneşlenmemek gerekiyor. Onları değiştirip kurusuyla o şekilde hareket etmek gerekiyor. Cinsel yolu bulaşan hastalıklarla ilgili işte hani HPV var, HIV var bildiğiniz. Diğer bir de enfeksiyöz grup var. Enfeksiyöz diğer grup için zaten hani hasta mutlaka bize işte bir akıntı şikayeti, kasık ağrısı bir sebeple zaten başvurup geliyor. Çok kulu partneri olan kişiler için tabii ki hani önleme şansı pek çok olmayabilir burada. Ama onlar da dediğim gibi kondomla korunacaklar.
Teşekkür ederiz hocam. Bir de kadınlara özel birkaç soru sorduk anketimizde. Mesela şimdi regl dönemine biraz girelim istiyoruz. Regl dönemin ağrılı mı geçer, rahat mı diye sorduk. %67 ağrılı, %33 rahat demiş. Bir yandan da şöyle bir şey sormuştuk. Regl döneminde yaşadığın zor bir anını bizle paylaşmak ister misin diye çok trajik hikayeler geldi tabii ki. Mesela biri şöyle bir şey söylemiş. Okul öncesi grubuyla öğretmen olarak dersteyken ağrıdan kıvranmam ve bu çocuğun yılan taklidi yaptığımı sanması. Gerçekten yani hüzünlü ama böyle... Yani değişik bir hikaye. Yani biri demiş ki otobüs durağına ambulans gelmek zorunda kaldı. Kusmak, çaresiz kaldığım o günü hep hatırlarım demiş biri. Araba kullanamadım. Bayılma eğiliminde oluyorum. İş yerindeyken bir anda bayılıp regl olmam ve insanların düşük yaptığımı sanması, düşünmesi ve aslında bekarım. Halsizlik ve vücut sıcaklık dengesizliğinden dolayı ilk etapta odaklanamıyorum. İçim halk çıkıyor, canavarlaşıyorum gibi çeşitli yanıtlar gelmiş. Size sormak isteriz hocam. Özellikle hani regl döneminde nelere dikkat etmek gerekir? Çok ağrılı geçirenlere nasıl tavsiyeleriniz olur?
Bir kere bu bahsettiğiniz grubun hepsini hemen polikliniğe bekliyorum. Çünkü hiçbiri normal değil. Menstruasyon döneminde bu kadar ağrısı olan bir hasta eğer hala bir jinekoloğa gitmediyse çok büyük bir hata yapıyor demektir. Çünkü adet bu kadar ağrılı geçiyorsa bunun altında yatan başka bir hastalık olabilir. Böyle ağrılı olmaz. Yani bu grubu dediğim gibi bir an önce hekim kontrolüne gitmesi için uyarıyorum. Adet döneminde ağrılar evet olabilir. Bu ağrılar genellikle kontrollerinizde mutlaka ama olun. Yani bu ağrı eğer sizin katlanamayacağınız, dayanamayacağınız, işte ağrı kesici içiyorsunuz hala ağrınız devam ediyor. Çok kötü hissediyorsunuz kendinizi. İki büklüm kıvranıyorsunuz ve burada bir sıkıntı olabilir. Ha, kontrole gittiniz, biz burada bir problem bulamadık. O zaman zaten bu dönemi baskılayacak, işte mesela yine doğum kontrol haplarından yararlanabiliyoruz ve bir takım ağrı kesiciler size öneriyoruz. Düzenli kullanımda onlar da sizin bu ağrılarınızı azaltıyor. Orada da ağrı kesici yazıyorsa hastalar hemen şey, hocam bu kanamayı kesiyor, ben bunu almak istemiyorum. Ya diyorum kessin yani. Biz çok kanamak gibi bir adette bir derdimiz yok. Çok kanamak, çok ağrı çekmek. Yani bu bizim sağlıklı ve iyi olduğumuzu göstermiyor. Mekanizmada neydi anlatmıştık. Biz her ay sanki bir bebek gelecekmiş gibi rahim duvarımız kalınlaşıyor. Bebek gelmeyince biz bu rahim duvarını döküyoruz. Bunun adı da adet oluyor. Bu kan tamamen temiz. Yani kötü, pis, atılması gereken falan bir şey değil. Dolayısıyla çok kanamanız da gerekmiyor zaten. Ama dediğim gibi işte bu yanlış inanıştan hasta, dün böyle bir hasta muayene ettim. Yani yıllardır 8 gün süren ve yatak çarşaf batacakçasına kanamaları oluyormuş ve bunu o kadar normalize etmiş ki Çok diyor güzel kanıyorum ben de hocam. Kanama değil. Adetle ilgili diyor, hiçbir sıkıntım yok. Hayır, sizin adetle ilgili ciddi bir probleminiz var yani. Bu kadar kanamamanız gerekiyor. Bu kadar ağrı da çekmemeniz gerekiyor. Bu dönemde zaten eğer ağrıları yoksa ve adet kanamaları düzenliyse normal hayatlarına, rutinine ne yapıyorlarsa devam edecekler. Ha, burada işte bir takım rahatlatıcı çaylar içilebilir. Sıcak tabii ki işte iyi geliyor, sıcak olabilir. Cinsel ilişkiyle ilgili sorular var. Girebilir miyiz hocam diye. Cinsellikle ilgili bir, yani girebilirsiniz, bir problem yok, ama burada bizim en büyük sıkıntımız rahim ağzı hafif açık oluyor. İşte öncesinde bir enfeksiyöz durumunuz vesaire varsa asendan yola yukarı doğru yayılma ihtimali oluyor. Yani o yüzden çok bu dönemi tercih etmemenizi öneriyoruz. Yoksa adetliyken de siz cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Şeyde sorulmadı ama Türkiye'de yani şu an ciddi problemlerden bir tanesi de tabii ki bu adet döneminde, değil mi? Pedlerin fiyatları, yani yüksek
Evet.
fiyatları. Gerçekten herkesin ulaşabileceği şeyde değiller artık, fiyatlarda değiller. Bununla beraber alternatif arayışlar olmaya başlandı. Yine Avrupa'da daha önce aslında sık kullanılan ama biz Türkiye'de çok tercih etmediğimiz işte menstrual kaplar var ve regl klotları var. Kullanılabilir, hiçbir problem yok. Regl kapları için şöyle bir şey söyleyeceğim sadece. İlk kullanımda mümkünse evde oldukları süreyi, zamanı seçsinler. Çünkü o kabı yerleştirmeye alışana kadar ki bir dönem var. Tam oturtması gerekiyor onu. Hani böyle takıp pat diye düşerse hani yolda sağda solda böyle kazalarla karşılaşmamak için ilk kullanımda bir petle takmak, kullanmak ya da evde olduğunuz dönemi tercih etmeniz gerekebilir. Temizliği mutlaka orada önemli. Hijyenini sağlayabilmek önemli. Çünkü defaten kullanacaksınız onu. Regl kilotları var. Onlar da soruluyor. Antibakteriyel genelde bir bariyer zaten olmuş oluyor o kumaşlarda. Onlar da tercih edilebilir. Petlerden yani fiyatın da dışında uzaklaşmış olmanın bence bir diğer sebebi de artık bir farkındalığımız oluşmaya başladı, değil mi? Yani sonuç olarak bir atık, doğada kolay kaybolmayacak bir atık. Dolayısıyla hani hem çevre dostu bu tip yöntemleri aslında tabii ki kayabiliriz.
Hocam şey soracaktım ya, tüm Avrupa'da petten ziyade sıkça kullanılan
Tamam.
tamponla ilgili de bir de çok fazla hani bilgi şey var, işte bir süre kaldıktan sonra çok ciddi hani enfeksiyon
Toksik
ile
şok.
ilgili, evet öyle şeyler var. Yok, onun dışında genç yaşta kullanımı ile ilgili.
Ha şey, biri bakire ise tampon kullanabilir mi?
Bakire
Gibi.
ise tampon kullanamaz. Çünkü ya bu bakireliği de bence hani konuşalım. Onu da istiyorum hakikaten konuşmak. Bakire ise kullanamaz. Yani içeri itecek çünkü. Kızlık zarının gerisine takmış oluyoruz bunu. Dolayısıyla bakire ise tampon kullanamaz. Bakire ise regl kabı zaten kullanamaz. Bunun için cinsel olarak ilişkisi olmuş olması gerekiyor öncesinde. Tamponları da eğer yani 4-6 saatten daha uzun süre tutmuyorsanız toksik şok sendromu görme şansınız burada düşük. Bir de dediğim gibi yani burada mutlaka öncesinde, ya adetten öncesinde zaten sizin akıntı, işte kötü kokulu akıntınız var. Rengi sarı, yeşil, beyaz, böyle problemleriniz var. Bunlarla ilgili tedavi görmediyseniz belki o dönemlerde tercih etmeyebilirsiniz. Ama onun dışında hani toksik şok olması için çok uzun saatler kalmış olması gerekiyor. Bakirelikle de ilgili şöyle, tabii doğu toplumuyuz. Bu konu çok sorulup konuşulamayan diğer konulardan bir tanesi. Biraz buradan ben cinsellik kısmına da geçeceğim artık. Lütfen ilk cinsel ilişkilerinden önce bize bir muayeneye gelsinler, kontrole gelsinler. Cinsel siklusu, cinsel fazı bir konuşalım. Ne yapmaları gerekiyor burada? Ne doğru, ne yanlış? Çünkü kafada hep şöyle bir şey var. Ne kadar batıda yetişmiş, batıda büyümüş olsa dahi bu toplumda büyüdük hepimiz. Biz bu filmleri izleyerek büyüdük. İşte komşunun çocuğunun, kızının başına gelenleri dinledik. Küçük yaşta bunlar fark etmesek de bilinçaltımızda aslında hepsi çok önemli yere sahip oluyorlar. Ve hiç beklemediğimiz, değil mi? Yani işte çok eğitimli, işte üniversite mezunu, çok önemli güzel kolejlerde yetişmiş, Avrupa'da yaz tatillerini geçirmiş bir kadın bir an önünüze bir vajinismus vakası olarak gelebiliyor. Şunu anlamak gerekiyor. Bu zar esneyebilen bir şey. Böyle yırtılıp patlayan, çok kanayan ilk ilişkide Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. İlk ilişkide de kanamayabilir. Burada fazla uygun olarak cinsel birliktelik gerçekleşmişse eğer, kızlık zarının tipi ilişkiye daha müsait olan tiplerden bir tanesi ise hiç kanama görmeyebiliriz. Ama bu kızın bakire olmadığı anlamına da gelmez. Dolayısıyla hani bu mitleşen şeyleri muayenede bize sorup bunların bilgilerini de alabilirler. Ben o yüzden hepsini aslında kontrole ve muayeneye çağırıyorum.
Evet, çok doğru şeylere değindiniz hocam. Tam da aslında biz bir de anketimize şey demiştik, yani uzmanımıza sormak istediğiniz hangi sorular olur diye sormuştuk. Bu alanda bayağı bir şey gelmişti. Bir tanesi de vajinismustu dediğiniz gibi. Mesela biri tanısı nasıl konur, bahsedebilir misiniz gibi bir soru sormuş.
Vajinismus, şimdi bir kere toplumu böyle kötülemek için değil ama evet, yani bir takım şeylerle de değil mi yetişiyoruz. Kendimize zaten dokunmuyoruz çok fazla değil mi? Yani mastürbasyon benim pek çok hastam bilmiyor olarak geliyor. Çoğu yapmamış oluyor zaten. Çoğu da aslında çocukluk döneminden kalan işte bu sürtünmeyle, işte yatağı, yorganı, daha sert bir cismi sürtünmeyle bunu çocukluktan keşfetmiş ve bunu sürdürüyor oluyor. Ama aslında mastürbasyon bile çok fazla yapmıyoruz yani. Kadınlardan bahsediyorum burada. Erkeklerin daha yüksek oranları ama kadınlar mastürbasyon bilmiyor. Yani kendi vücutlarına zaten dokunmamış ve zaten kendilerini tanımamış olarak size geliyorlar. Muayenede bu çok rahat anlaşılıyor. Çünkü evreleri var tabii ki ama vajinismus hastası masaya aldığınız andan itibaren bazısı zaten o masaya bile çıkamayabiliyor ama bazıları da iç bacağı dokundurmaz. İstemsiz olarak vücuttaki vajinasındaki kaslar ama bazı hastalar bütün vajinadan yayılan bir dalga ile sanki bütün vücudunu kasar ve siz bunun zaten tanısını muayene sırasında anlamış olursunuz. Cinsel ilişki sırasında da ama hani genelde gelinen şey şu şekilde oluyor. Hani ilişki öncesi zaten muayeneye gelinmiyor. O yüzden burada tanı alamamış oluyorlar ama cinsel birliktelik sırasında işte ilk cinsel birlikteliğinde partnerini itme, neredeyse ilişki imkansız kılacak şekilde şiddetli kasılmalar, spazm yaşaması, cinsel istek duymasına rağmen kendini kapatmaya, yani bacaklarını kapatmaya böyle bir zorunluluk hissetmesi ve bu anda da ciddi bir korku, endişe yaşaması, cinsel birliktelik sırasında vajinada ağrı ve yanma hissetmesi, bu arada cinsel birlikteliğe girmiş hastalar da olabilir. Yani hiç girememek değil, cinsel birlikteliği var ama bu kez çok ciddi vajinasında ağrı, yanma hisseder. Burada sanki adeta işte penis vajina birlikteliğinde burada sanki penis bir duvara çarpıyormuş hissi olabilir bu hasta grubunda.
Çok teşekkürler hocam. Bir de şöyle birkaç soru geldi. Mesela dediğimiz gibi bizim dinleyici kitlemiz çoğunlukla kadınlar. Orgazm olamamakla ilgili sorular geldi. Mesela biri demiş ki vajinal orgazm olamamak fiziksel bir sorunun göstergesi midir? Belki hani bundan bahsedebilirsiniz. Farklı tipleri varsa hani neyi nasıl fark ederiz? Bir sorun mudur?
Yine aynı yere geleceğiz. Orgazm böyle multifaktöriyel bir şey. Yani başarı başarısızlık diye bir kere zaten görmemek gerekiyor. İkincisi anatomik olarak kendini iyi tanımak gerekiyor. Vajinal ve klitoral orgazm diye böyle bir ikiye ayrılıyor ama aslında ben aynı şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü klitorisin sadece dışarıdan gördüğümüz şey klitoral baş ama onun vajen ön duvarına komşu uzanan büyükçe bir yapı olduğunu biliyoruz. Yoğun bir sinir ağı var. Dolayısıyla hani vajinal orgazm ve klitoral orgazm olarak ayırmak ne kadar doğru onu bilemedim. Ya şöyle bir dizi var ben çok seviyorum. Böyle cinselliğe giriş bir gibi bir ders bence bu. Netflix'i olan arkadaşlar varsa eğer Hazlın İlkeleri diye çok güzel bir mini dizi var. Ya lütfen onu izlesinler. Böyle bir hafta sonu bitirebilecekleri kadar kısa. İzlemelerini istiyorum.
Adı kendi neydi hocam? Duyamadım.
Hazlın İlkeleri. Hazlın İlkeleri. Çünkü öncelikle neyin ne olduğunu anlamamız için bir kere anatomiyi bilmemiz lazım. Diyorum ya kadın hiç kendine dokunmamış. Şimdi benim büyük dudaklarım neresi? Küçük dudak neresi? Klitoris neresi? Benim idrar yaptığım deliğim neresi? Vajina dedikleri yer bölge neresi? Bunları öncelikle anlamamız gerekiyor. Görseller üzerinden belki bakmak gerekiyor. Bir ayna alıp kendine bakmak, kendini incelemek gerekiyor. Mastürbasyon yapabiliyor olmak gerekiyor. Mastürbasyon sırasında değil mi, kendi vücudunu tanıyıp yani bir el sadece işte klitoral ya da vajinal uyarı vererek değil. Burada bir fantezi, bir hayal içerisine girebilmek, zihinsel olarak da kendini bu hayalin, rüyanın içerisine sokabilmek. Çünkü burada siz işte akşamki yemeği, biraz sonra arkadaşlarınızla olan buluşmayı ya da adolesan grup için ah ya annem şimdi içeri girerseyi düşünüyorsanız eğer zaten hiçbirini yaşayamayacaksınız demektir. Yani zihninizin, olduğunuz ortamın buna uygun olması gerekiyor. Burada nerelere dokunulduğunda siz kendiniz bundan haz alıp daha çok hoşlanıyorsunuz. Nerelere dokunduğunuzda bundan çok da mutlu olmuyorsunuz. Bunları önce siz keşfedeceksiniz ki sonrasında partnerinize bu konuda yardımcı olacaksınız. Bunları konuşmak da böyle şey değil mi bizim toplumumuzda? Yani partneri evet. Bunu söylersem eğer şimdi benim hakkımda ne düşünür? Deneyimli olarak mı düşünür beni? Yargılar mı acaba? Dolayısıyla bunu ben yapmayayım ya da ilk ilişkide inşallah orgazm falan olmam şimdi burada benimle ilgili kesin yanlış anlar, kesin başka düşünür. Bu tip düşünceler varken zaten pek de bir şey olmuyor. Bence orgazmı klitoral, vajinal orgazm diye ayırmak yerine bedensel ve tinsel, ruhsal orgazm diye ayırmak daha doğru olur. Bedensel orgazm, mastürbasyon yaptınız ya da partnerinizle birliktesiniz aslında hissettiğiniz bir şey değil mi? Aşağı taraftaki kasların bir anda böyle ritmik olarak aynı kalp kası gibi durdurulamadan değil mi sizin kontrolünüzde olmadan kasılıp gevşediğini hissediyorsunuz. Hı-hı. Bir titreme hissediyorsunuz. İşte orgazm olduğunuz bu bedensel orgazm. Bu kadar basit bir şey. Her ilişkide de olması gereken bir şey. Her cinsel ilişkide. Hedefimiz bunun olması. Ha tinsel orgazmdan bahsediyorsak eğer yani bu kendinden geçme, esirme hali, dünya değiştirme değil mi? Bundan bahsediyorsak bu şey gibi. Şirinleri görmek gibi. Her ilişkide bunu beklerseniz kendinize haksızlık etmiş olursunuz. Bu her ilişkide gelmeyebilir. Bu bazen olur. Bazen olmaz. Ama bahsettiğimiz bedensel orgazm her ilişkide olması gerekiyor. Burada mutlaka yine eksik konulardan biri sanki sadece vajinal kuruluk olursa kayganlaştırıcı kullanmak gerekliliği mesela düşünülüyor. Hayır, mutlaka ilişki sırasında hem ilişkiyi kolaylaştırmak hem o mikro travmaları önleyebilmek için çünkü onlar sonrasında işte ilişki sırasında ben ağrı yaşadım, sancım oldu o yüzden ilişkiye girmeyeyim gibi negatif bir feedback olarak bizde kalıyor. Onları da yaşamamak için mutlaka kaliteli bir kayganlaştırıcıyla beraber hem mastürbasyon sırasında hem cinsel birliktelik sırasında onları da kullanmak gerekiyor.
Bir de yani bu konuyla ilgili yani dediğiniz gibi iki tarafın sağlıklı bir iletişimde olması çok önemli bir konu. Mesela bir dinleyicimiz bize böyle çok samimi bir şekilde bir sıkıntısını paylaşmış. Şöyle demiş. Şimdiye kadar sadece bir partnerim oldu ve cinsel ilişkide olması gereken, olmaması gerekenler gibi konularda sadece bu ilişkimde edindiğim deneyimlerim var ve kısıtlı olarak arkadaş çevremden duyduklarım var. Ve partnerim benden bir isteği olduğunda ve ben bunu istemiyorsam şu an bocalıyorum. Bunu herkes yapıyor mu gerçekten? Yapmama hakkım var mı? Ben ne istemeliyim? Her şey karşılıklı mı? Gibi sorular soruyorum kendime. Ama maalesef cevabı yok. Partnerimle konuştuğumda evet bunu tüm kız arkadaşlarım yapıyordu. Amaç birbirimizi mutlu etmek değil mi gibi dönüş alınca bu sefer kendimi sorguluyorum. Ve acaba manipülasyona mı uğruyorum yoksa gerçekten de böyle mi diye merak ediyorum. Keşke bu konuları çok daha rahat konuşabilsek demiş.
Şimdi şöyle cinsellikle ilgili normaller siz ve sizin yani partnerinizsiniz aslında. Sizin için okeyse ve karşı taraf için okeyse bu normal. Evet bunun neyse bu deneyimleyebilirsiniz. Ama sizin istemediğiniz bir şeyse eğer bu, burada hayır diyebilmelisiniz. Yani hayır ben bunu denemek istemiyorum, yapmak istemiyorum. Ya da hiç deneyimlemediğiniz bir şey sizden talep ediliyordur. Ve siz de buna sıcak bakıyorsunuzdur. Evet olabilir, yapabilirim, tamam deneyebilirim. Denediniz tamam bunu ben bundan sonra istemiyorum ve artık yapmak istemiyorum yani bunu. Bu sizin en doğal hakkınız. O yapıyor, bu yapıyor, o da yapıyordu o yüzden biz bunu yapmalıyız gibi bir şey yok. Yani böyle bir norm yok çünkü.
Bir çok teşekkür ederim. Şey yani eski sevgililerim yapıyordu sen yapmıyorsun. Herhalde hayatta duyduğum en toksik cümlelerden biri yani.
Hocam son bir böyle HPV'ye tekrar ufak bir değindiğimiz bir iki böyle gelen soru vardı. Onları da sorup sonra kapatabiliriz yavaştan. Şöyle bir soru var. Penis ya da genital bölgede çıkan her sil HPV midir?
Evet, siller HPV'dir.
Peki hocam böyle siille mesela bir arkadaşımın sil sanılıp sonra böyle sivilce gibi bir şey çıkan bir
evet, vakası olmuştu. Evet, moloskun mesela karışıyor onunla. Moloskun, yani enfeksiyöz başka bir hastalık. Mesela çok da oynamamak gerekiyor. Mesela ona çok yayılıp hemen çabucak da bulaşır. Göbekli böyle popüler yapar. Evet yani her gördükleri şey sihir olmayabiliyor. O yüzden genital bölgede böyle bir şey fark ederlerse eğer basit yani bir muayeneye gelebilirler.
Bir de şöyle bir soru vardı. HPV sihirli yakma tedavisi tamamlanmışsa cinsel aktiviteyle tekrar bulaşma riski var mı?
Şimdi şöyle virüs vücutta ne dedik? Latent kalıyor dedik değil mi? Aynı HSV virüsü gibi. Evet yani ama burada yapabileceğiniz başka bir şey yok. Yani hasta rahim ağzında patoloji var. Yani sen ne yapsın yani? Cinsel ilişkiye girmeyecek mi? Girecek. Ne diyoruz? Kondomla girin. Ama %100 korumayacaktır. Çünkü ne dedik? İşte vulvayı, aşağı tarafta anal bölgeyi, perianal bölgeyi, orofarinksi. Her şeyi bir şeyle kaplayamazsınız yani. Böyle bir bariyer ne yazık ki yok. Dolayısıyla burada bunlara odaklanmak yerine ben aşılarımı yaptırdım mı? Evet. Partnerimle ilişkide kondom kullanmasını istiyor muyum, talep ediyor muyum? Evet. Tamam, sigara kullanıyor muyum? HPV sigara ilişkisine değinmedik. En önemli konu onu sakın unutmayalım. HPV ile sigara birlikteliği ilişkisi akciğer kanseri ve sigaranın bağlantısından daha yüksek.
Vay,
Dolayısıyla
çok
HPV
acayip.
pozitifliğiniz varsa ve sigara içiyorsanız lütfen bir an önce sigarayı bırakın. Çünkü ne demiştik? 30 yaş altında %90 2 yıl içerisinde bu virüsü atacaksınız vücudunuzdan. Ama bunu sigara kullanarak yapamayacaksınız. O yüzden aktif ya da pasif içici olarak lütfen sigarayla olan bağlantınızı kesin. Diğer konuda da böyle büyük bir anksiyete yaşamaya gerek yok. Toplumda zaten pozitifliği dedik %80-85'lerde. Gerekli koruyucu önlemleri alacaksınız ve cinsel ilişkinize devam edeceksiniz.
Çok teşekkür ederiz hocam. Valla bilgi dolu, harika bir yayın oldu.
Ben
Ağzınıza
teşekkür
sağlık.
ederim.
Evet,
Çok sağ
hocam
olun.
ya özellikle yani gerçekten hani yani vizyonunuz ve açıklığınız için de ben ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Benim için de çok keyifli oldu. Bu söyleşi çok çok güzel oldu. Umarım kafasında soru işaretleri olan kişilere de biz ulaşabilmişizdir bu yayınla.
Kendinize iyi bakın. Hoşça
Görüşmek
kalın.
üzere. Bay bay.
Görüşürüz.